Ayrım 13.
Sayfa 134. 5. Suyun letafet ve tam yumuşaklık zamanında akarken, kendini itaat edip yumuşaklık gösterenlere karşı yumuşaklık gösterip, şiddet ve sertlikle yolunu kesip set kuranların üzerlerine de aynı sertlikle kükreyip, nice bentleri yıkarak ağaçları köklemesi gibi, devlet başkanı da kendisine itaatkar ve devlete saygılı olanlara yumuşak davranmalı, sertlikle devlete karşı gelenlere ise şiddet gösterip, devletin düşmanlarını yavaş yavaş çoğalan bir sel gibi gün be gün yüklediği ağır yükler ve azarlamalarla susturmalı, onların pis emellerini kökünden kazımalıdır. 6. Ateş nasıl ki dikenleri vesaire zararlı maddeleri yakıp yok ederse, devlet yöneticileri de milletin ve devletin huzurunu kaçıran şer ve fesatçı zümreleri, bozguncu anarşistleri devlet başkanlığının kahır kılıcının ateşiyle yakıp gidermeli, düzenli hayat süren yurttaşları isyankarların zararından kurtarmalıdır. 7. Yeryüzüne ne gömülse, üzerine ne yüklense, ne kadar ağır yükler bırakılsa taşıyıp tahammül etmesi gibi, devlet başkanı da sırlarını gömmeli ve mukadderat gereği hadiselerin rüzgarı ile esip gelen nahoş olaylara tahammül göstermelidir. 8. Ölüme gelince, nasıl ki ansızın ortaya çıkar, dünyanın geçici lezzetlerine dalmış olan gafilleri yakalar, üstelik rica ve rüşvet gibi bir şey de kabul etmeyerek ruhunu kabzedip bir dakikalık bile aman ve zaman vermezse, devlet başkanı da devletin düşmanlarının veya teşkilatlı, tehlikeli bozguncuların yola getirilmesi için görevlendirdiği memurlarla bozguncuları ve düşmanları, ölüm gibi ansızın gafletteyken yakalamalı, hiçbir şekilde kaçmaya müsaade ve müsamaha göstermemelidir. Sahi, bu niteliklere sahip olmayan kişilerin yönetiminde bir ülkenin ne duruma düşeceğini hiç düşündünüz mü? Bu özelliklerden hangileri büyük bir iştahla siyasete hazırlananlar da var? Siyasetin çirkinleşmesi biraz da bu nitelik ve ilkelerden habersiz olmaktan kaynaklanmıyor mu? 3. Siyasette kronik ehliyetsizlik. Bir siyasi iktidar kronik ehliyetsizlik belirtileri göstermeye başladığı anda artık sonunun geldiğini görecek kadar ileri görüşlü olmalıdır. Bir teorinin mutlak değil ancak izafi doğruları olduğu bilinmelidir. Gerçekte hep başkalarının sizin eksiklerinizi, yanlışlarınızı ve yetersizliklerinizi keşfetmesini beklemeyin. Siyasi iseniz ve şeklen iktidarsanız ve ne hükmedebiliyor ne de iktidar olamıyorsanız, başkalarının siz mağlupları oynarken sizden daha aciz içinde olan muhalefeti kahraman konumuna çıkarırsınız. İlim adamıysanız, ürettiğiniz eserin ya da teorinin mükemmelliğini bir kenara koymasını bilin. Başkalarının sizin ileri sürdüğünüz iddia ve tezleri çürütmesini beklemeyin. Eksiğini, yetersizliğini hissettiğiniz hususlarda kendinize karşı çıkmasını da öğrenin. Burnunun ucunu dahi göremeyen refah yol iktidarı sonunda bilimum memnuniyetsizlikleri bir araya getirmeyi başardı. Kendi kalesine gol atma rekoru kıran milletvekilleriyle kendini köşeye sıkıştırdı ve dünyayı kurtaramadı ve siyasi tedavülden kalktı. Cumhurbaşkanı da bu durumdan kendisine doğal olarak vazife çıkardı. Başbakanlıktan ve siyasetten kronik ehliyetsizliğiyle kariyer yapmış olan Yılmaz'ı hükümet kurmakla görevlendirdi. Görünürde her şey demokratik teamüller ve kurallar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Şimdi herkes görevi aldığında sayısal olarak yetersiz olan Yılmaz'ın demokratik çoğunluğu sağlayabilmek için ittifakları mı yoksa iltihakları mı tercih edeceğini merakla bekliyor. Aslında daha önce motel hükümetleri ya da çankaya hükümetleri çok kurulmuştu ve bugün bu tür bir hükümet kurulmasını isteyen kişiler tarafından da yerden yere vurulmuştu. Neylersiniz? Türkiye'de hep tarihin kötü tarafları tekerrür etmektedir. Birileri siyasetini kurtarmak için ahlakı unutmuş görünüyor. Ahlakın askeri, iktisadi ve sosyal gücü de yok ki. Türkiye'deki siyasi partiler kadar kendi bastığı dalı kesen, yemek yediği kabı kirleten hiçbir kurumun mevcudiyetinden bahsedilemez. Siyasiler, varlık sebepleri olan demokrasiye karşı adeta ihanet yarışı içine girmişlerdir. Kimisi halktan aldığı vekaleti suistimal ederken, kimileri de bunu vekaleten birilerine ihale etme gayreti içine girmişlerdir. Türkiye, yüklendikleri sorumlulukların altında adeta ezilen siyasi amatörlerle karşı karşıyadır. Türkiye'de siyasiler, adeta rodeodaki huysuz at gibi yüklendikleri sorumlulukları çirkince sırtlarından atma yarışına girmişlerdir. Devlet, millet güvenlik için son sözü söylemek zorunda olan ordu bile, durmadan görev çıkarırken, siyasilerin bu kadar krize, ihanete ve kargaşaya rağmen durumdan bir türlü kendilerine görev çıkarmamış olmaları oldukça düşündürücüdür. Bunu yapması gereken iktidar, aciz koca rolünü oynarken, muhalefet perişan ve vurdum duymaz bir tavır içinde hareket etmiştir. Türk ordusunu adeta muhalefet yapma zorunda bırakan muhalefet boşluğunun hesabı iyi yapılmalıdır. Muhalefetin başarısız, beceriksiz, tutarsız ve etkisiz tavrı demokrasiyi tehdit eden en önemli fenomenlerden birisidir. Refah Yol'la karşı muhalefette başarısı tamı tamına sıfır seviyesinde olan Toy bir liderin, iktidardaki başarısının da aynı seviyede kalacağından kimse kuşku duymamalıdır. Birileri Yılmaz'a, ana muhalefet yapmasını beceremiyorsun, bari iktidar ol demiş olabilir. Ülkeyi tehdit eden unsurların ordu tarafından açık bir biçimde ortaya konması, tankların Sincan'daki gürültüsü, çevik bir paşanın değerlendirmeleri ya da bazı generallerin konuşmaları, hepsi ihtiyaçtan doğmuş olabilir. Susarak, sabrederek, bekleyerek ya da ima ederek meramlarını anlatamayanlar, çareyi olayı çok açık bir biçimde ortaya koymakta bulmuş olabilirler. Ancak bizim burada dikkati çekmek zorunda olduğumuz şey şudur. Sistem, bütün bu sıkıntıları aşacak mekanizmaları kendi içinden çıkarmalıydı. Orduyu ya da generalleri, kendi asli işleri dışında bir de hükümetin ya da yandaşlarının münasebetsiz ve iç güvenliği tehdit eden tutum ve tavırlarıyla uğraştırırsanız, isteseniz de istemeseniz de orduyu siyasetin içine çekmiş olursunuz. Bir kez bu tür tavır belirdikten sonra da kurumsallaşır. Demek ki general bir bakanla polemik içine girebilirmiş. Bu anlamda da Türkiye demokrasisinde vesayet ve güdüm kurumsallaştırılmış olur. Demokrasi dışı müdahaleler muhalefet tarafından iktidarı yıprattığı için alkışlanıp onaylanmaktadır. Aynı türden müdahalelerin yarın şu veya bu farklı gerekçeyle muhalefetin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Kaldı ki bu durum yalnız demokrasinin değil, ülkenin bütünlüğünü de tehdit eden sonuçlar üretebilir. Türkler, tarihlerinin en yüz kızartıcı yenilgisini ordunun siyasete alet edilmesi yüzünden kaybedilmiştir. Tereddütü olan varsa tarihi okusun. İktidarı denetleyecek, engelleyecek en önemli güç olması gereken muhalefet, ajitasyon, animasyon ya da manipülasyonlarda orduyla iktidarı karşı karşıya getirmiştir. Böylece iktidarı örselemesi uğruna muhalefetin yapması gerekenlerin askerler tarafından yapılmasına ses çıkarmamıştır. Muhalefet mensupları kendi yapmaları gereken işleri bizim elimizden gelmiyor siz yapın türünden mesajlarla adeta orduyu ihale etmiş ve onları siyasete müdahale etmeye çağırmıştır. Bu demokrasi adına utanılacak bir tutumdur. İktidarı asker istifaya zorlasın, muhalefette bundan kendisine avantaj çıkarsın. Bu ülkede tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecekse muhalefet niye var? Bir yığın kerameti kendinden menkul kurum ve kuruluşlar şu veya bu tehdide karşı ülkeyi koruyamayacak durumdaysalar ülkeyi nasıl yönetecekler? Refah Yol'un Allah'ı, Kur'an'ı, imamı siyasetin unsuru haline getirmesi ne kadar kötüyse, muhalefetin de orduyu, laikliği, okulu siyasi polemiklere alet etmesi ya da ettirmesi bir o kadar kötüdür. Şimdi muhalefet görünürde bir basamak öne geçmiştir. Artık herkes rahatlamış görünmektedir. Yılmaz muhalefette söylediklerini araştıracak ve gerçekleştirecek konuma yavaş yavaş gelmek üzeredir. Kamuoyu ondan Susurluk'la ilgili söylediği sözleri erkekçe ve mertçe tekrar etmesini ve gereğini yapmasını beklemektedir. Sayelerinde Ermeni terörü de yeniden başladı. Artık bu terörü yasal, açık, şeffaf ve demokratik bir biçimde önlemek görevi de onundur. Bir de şu örtülü ödenekten nereye para verecekse öncelikle açılması gerekiyor. Halk onu da öğrenmek istiyor. 4. Siyasi seviye. İkinci Meşrutiyet devrinin Mebusan Meclisi'nin zabıtlarında aynen şunları okuyoruz. Yalan söyleme be, doğru konuşsana. Kendine gel, ben yalan söylemem, ben sen değilim. Hadsiz, terbiyesiz, söylediği sözün manasını bilmeyen cahil. Ağzından çıkanı kulağın işitmez mi? Müfteri, jurnalci, cahil herif. Cahil mi? Bana mı bu tarz? Ah, cim karnında nokta. Sen kim, ilim kim? Laf salatası, geveze. Kuşkusuz Türk siyasetinde öteden beri seviyesiz tartışma ve konuşmalar yapıla gelmektedir. Ancak son zamanlarda kaba, ham, argo ve bir o kadar da terbiyesiz konuşmalar siyasetin neredeyse odağına oturmuştur. Toplum bu türden edepsizliği ve kalitesizliği neredeyse her gün dinlemek ve izlemek zorunda bırakılmaktadır. Bu konuşmalar toplumun kaderini elinde tutan üst onurlular, seçkin temsilciler olarak nitelenen Yüce Meclis'in çatısı altında bulunan kişiler tarafından yapılmaktadır. Yine bu konuşmaları yapan insanların iman, ahlak ve dini değerler temsilcisi olarak kendilerini görmeleri de oldukça düşündürücüdür. İnsanları aldatmak mümkün de eğer inanıyorsanız ilahi adaleti aldatmak hiç mümkün değildir. Bakın o batıl, laik ve belki de dinsiz olanların bile birbirleriyle olan ilişkilerinde bir seviye ve bir adap vardır. Örneğin İngiliz avam kamerasında bir milletvekili diğerine hitap ederken daima muhterem centilmen diye seslenir. Milletvekillerinin hitap ettiği üye kendi partilerindense muhterem arkadaşım derler. Yine bu İngiliz avam kamerasında milletvekilleri birbirlerine yalancı ve aptal diyemezler. Avam kamerasında bu türden kelimeler tabudur. Meşhur Churchill sırf bu kelimeleri kullanmadan aynı anlama gelecek sözleri rahatlıkla kullanabiliyordu. Kamaranın bir oturumunda kendisini itham eden bir parlamentere dönerek dedi ki, "Gerçeğin zıttını bundan daha iyi ve isabetli bir biçimde ifade edebileceğinizi sanmıyorum." Bir başka İngiliz parlamenter Lord Curzon'a hitaben şöyle konuşur. Lord Milner ile Lord Curzon arasındaki müşterek noktada şu. Her ikisi de zeki insanlar olmasına rağmen sağduyudan başka her armağana sahip zeki insanlar sınıfına dahildirler. Lord Curzon'un kuruluşların ve ülkelerin başına felaketler getirmekte özel bir dehası var. Konuşma, tartışma ve atışmanın da bir adabı vardır. Bir birey toplum tarafından yüce kabul edilen bir makama şu veya bu biçimde gelebilir. Kişiler Peter ilkesine göre yeteneksizlik düzeyine kadar yükselirler. Buna kimse itiraz edemez. Yani birey bir statü ya da makama hak ederek gelmeyebilir. Ancak o makama geldiği zaman ilk yapacağı iş makamın tüzel kişiliğini ezdirmemek, küçük düşürmemek ya da rencide edici tavırlarda bulunmamaktır. Çünkü bunun için zeki olmaya ve yetenekli olmaya gerek yoktur. Biraz edep, azıcık sağduyu ve yarım yamalak bir sorumluluk duygusu yeterlidir. İnsanlar ekmek yediği kabı kırmayacak kadar akıllı olmak zorundadırlar. Siyaseti bir çeşit fiziki tahakküm aracı, polemik üstatlığı ya da demagogluk olarak algılamak son derece yanlış ve çirkindir. Hele hele küfür, hakaret ve edepsizlik ederek edep, iman, din ve ahlak inşasına kalkışmak kelimenin tam anlamıyla savunulan değerlere hakarettir. Ülkede dinin, ahlakın ve edebin bu türden kişilerin elinde ne hale düşeceğini derin derin düşünmekte yarar vardır. Toplumsal projeleri, idealleri, fikri derinlikleri ve ahlaki tutarlılıkları olmayan kişilerin elinde siyasetin bu denli niteliksiz ve seviyesiz bir boyuta gelmesini kimse yadırgamamalıdır. Türkiye'de siyaset, meczupların, hokbabazların ve mürahilerin en fazla rağbet ettikleri iş olmuştur. Siyaseti parazitlerinden kurtarmadan ona seviye kazandırmak mümkün olmayacaktır. Zira yükseklerdekilerin alçaklığı, alçaklardakilerin yükseklikleriyle asla kapatılamaz. Bütün bunlar siyaset hiç hakaretin olmayacağı anlamına da gelmez. Bizim üzerine basarak ifade etmek istediğimiz hakaretin de bir üslubu, retoriği ve seviyesinin olduğu hususudur. Bununla ilgili olarak aşağıda anlatacağımız bir İngiliz fıkrası vardır. Çok ağır bir hakaretin çok nefis bir biçimde nasıl yapılabileceğini gösteren bu fıkradan politikacılarımızın alması gereken birçok ders olsa gerek. Yaşlı politikacı köy kahvesinde karşılaştığı genç rakibine hitaben şöyle konuşur. Günü vadesi dolunca dostum sen de herkes gibi öleceksin. Seni gömecekler. Bedenin toprağa dönüşecek. O toprakta biten ot ve yoncaları hayvanlar yiyecekler. Yararlı besinlerden süt yapacaklar. Yaramaz olanları öbek öbek sağa sola bırakacaklar. Ve ben işte o öbeklere bakıp genç dostum ne kadar da değişmiş diyeceğim. Genç politikacı yaşlı dostuna karşılık verir. Madem ki hep ölümlüyüz, sizin de gün gelecek bedeniniz toprağa dönüşecek. O toprakta biten ot ve yoncaları hayvanları yiyecekler. Yararlı besinlerden süt yapacaklar. Yaramaz olanları sizin de söylediğiniz gibi hayvanlar öbek öbek sağa sola bırakacaklar ve ben aynı öbeklere bakıp yaşlı dostum ne kadar da değişmemiş diyeceğim. Yaşlı köy muhtarı konuşmanın bu aşamasında tartışmaya katılarak işi tatlıya bağlar. Saygıdeğer konuklar biz köylüyüz. Aklımız pek ermez felsefe ve bilim sorunlarına. Fakat sizlerin sözünü ettiğiniz o sağlı sollu öbeklerin hep aynı maddeden yapıldığını bilir ve söyleriz. 5. Siyasi kalitesizlik. Tuzsuz Deli Bekir ya da Çamur Şevket tipli demagogların politikada etkin olması, Türk siyasetinde zaten olmayan kaliteyi iyiden iyiye düşürmüştür. Kültürel repertuarında küfür ve hakaretten başka varlığı olmayan kişilerin, ülke, toplum ve devlet yönetimine kalkışmalarının ne kadar hazin sonuçlar üreteceğini yakın geçmişte gördük. Bundan sonra daha vahimlerini görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de siyaset birinci sınıf ahlak, erdem ve onur sahibi kişilere adeta kapanmış durumdadır. Siyaseti ideal anlamda ve gerçekten tanımına uygun bir biçimde yapmak arzu ve dileğinde olan bir insanın, bu kadar düşük irtifada seyreden, hile, desise, entrika, ayak oyunu ve hokkabazlıklarla dolu bir senaryoda yer alması için hiçbir neden yoktur. Aldanma ve aldatma kabiliyeti olarak ortaya konan bir siyasi anlayışın onurunu, her şeyin üstünde tutan bir insanı cezbeden bir yanı olabilir mi? Sezar'ın hakkını Sezar'a vermediği gibi, içine girenin cesedine dahi linç uygulayan bir siyasete, birinci sınıf erdem ve ahlak sahibi insanların katılması elbette düşünülemez. Siyaset köşe dönücülük, yalan dolan, üçkağıtçılık, açgözlülük, yıkıcı hırs ve aşırı tamahkarlıkların tatmin aracı olarak görüldüğü sürece, üçüncü ve beşinci sınıf kişilerin işi olmaya devam edecektir. Ahlakını dahi çifte standartlarla ahlak olmaktan çıkaran bir yaklaşımın siyaset değil, olsa olsa insanlık değerlerine yönelik bir cinayet olduğu söylenebilir. Başarıyı ölçü olarak alan ve başarı için her türden değeri en olmadık biçimde kullanan insanların, kitleleri aldatma sanatı haline dönüşen bir siyasetten toplum ne bekleyebilir? Dini Allah'ı olan siyaset, siyaseti de Allahsız bir din olarak görür ve kabul ederseniz, sosyal düzeni korumada ve kollamada sonu gelmez bunalımlarla karşılaşırsınız. Yıllarca siyaseti dinin yerine koyan politikacılar alkışlanmıştı. Bugünün Cumhurbaşkanı geçmişte, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında bir fark olmadığını söylemişti. Günümüzde yapılansa, dinin siyasetin yerine konmasından ibarettir. Aradaki fark, dün Diyanet'le Tapu Kadastro karşılaştırılıyordu, bugün Başbakanlık'la Diyanet. Siyaset mühendisleri, her şey için bir yer şeyi kendi yerinde tutacak bir akıllılığı dahi gösterememişlerdir. Bir siyasetçi, Hades'ten taharet ederek, yani dünyevi her türden hırs, kin, nefret, duygu ve düşünceden arınarak yapmak zorunda olduğu hac ibadeti sırasında bile, en kutsal mekanda düzen yıkmaya kalkıyor ve parti propagandası yapıyorsa, söylenecek çok söz yok demektir. Asıl önemli olan sorun, ayak takımının siyasette baş konumuna geçmesiyle ilgilidir. Ahlaki, insani, kültürel ve ilmi değerle donanımdan yoksun kişilerin siyasette belirleyici konuma gelmesi birçok sorunun nedenidir. Bu türden kişilerin idealleri yoktur. Araçları, amaçları yerine rahatlıkla koyabilirler ve güç elde etmek ya da gücü elinde tutmak için her oyunun içine girebilirler. Bütün amaç şeytanla özdeşleşen iktidarı ele geçirmek ve elde tutmaktır. İşin ilginç yanı, bütün bu yaklaşım tarzları toplumdan destek görmektedir. Toplum kulağına hoş gelen vaatlere, hayallerini kabartan iddialara önemli ölçüde destek vermektedir. Kitleler gerçeklerle alışveriş etmeye hiçbir zaman istekli olmamışlardır. Onlar gündelik ve sıradan hayatın küçük ya da büyük sıkıntılarından uzaklaşmak arzusu içinde yanıp tutuşmaktayken, siyasetçilerin akıl, mantık, gerçek üçlüsüyle bağdaşmayan taahhütlerine sarılmaya razı görünmektedirler. Şunun özenle altını çizmekte yarar var. Yukarıda tasvir edilen tipteki siyasetçiyi üreten toplumun bizzat kendisidir. Bir fabrika satamadığı malı üretmez. Bir çeşit sanayi haline gelen siyaset fabrikalarında da geniş kitlelerce alkışlara tutulan ve başarılı sayılan siyasi etrafı sarmışsa bunların tutumlarını destekleyen kitleler yüzündendir. Kaliteyi, özellikle ve kişilikli tutumları cezalandıran bir düzeni kuran ve savunanların siyasette seviye beklemeleri boşunadır. 6. Eylem ve söylem birliği. Siyasetin ya da ahlakın en önemli sorunu nedir biçiminde bir soruya verilebilecek tek cevap, söylemle eylem arasındaki açıklık olur. Geçiş aşamasındaki toplumların temel sorunlarından birisi de, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik söylemlerin eyleme geçilirken, oportunizmin etkisiyle amacından uzaklaşmasıyla ortaya çıkar. Eskilerin kuvveden fiile geçmek olarak ifade ettikleri husus bunu anlatır. Teori ve pratik, eylem ve söylem arasındaki açıklık aslında ahlakın en önemli göstergesidir. Karakteri tarif etmede kullanılan en temel ölçüt de söylem ve eylem arasındaki uyumdur. Düşünceden pratiğe geçişin sorunlu olması doğaldır. Hani bir söz vardır, rakı midede şişede durduğu gibi durmaz. Zihinde tasarlanmış olan fikirleri uygulamaya geçirirken birçok sorunun yaşanması beklenmelidir. Bir proje üzerinde ne kadar ayrıntılı hesap yapılırsa yapılsın, uygulama sırasında gözden kaçan ya da akla gelmeyen ufak bir sorun, projeyi gerçekleştirmeyi imkansız hale getirebilir. Hele hele olaylara bakış açısında tek taraflılık ya da sınırlılık varsa, o zaman eylem ve söylem birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan iki ayrı görüntü halini alır. Amerika'yı anlayıp Türkiye'yi anlamamak, işvereni anlayıp işgöreni anlamamak, zengini anlayıp fakiri anlamamak, suçu anlayıp suçluyu anlamamak, yalnızca geçmişi anlayıp geleceği anlamamak, parçayı anlayıp bütünü anlamamak, hakimi anlatıp mahkumu anlamamak, Yalnız başarıyı anlayıp hataları anlamamak, bu tür sorun üreten yaklaşım tarzlarından yalnızca birkaçıdır. Eylemle söylem ya da teoriyle pratik arasında ilişki kurmadan bir olayın bütün yanlarını, bağlantılarını ve ara bağlantılarını bilmeden bir şeyi bilmek mümkün değildir. Kulaktan dolma, yüzeysel ve yanlı bakış açılarının ortaya çıkaracağı sonuçlar elbette tutarsız olacaktır. Bizim burada analiz etmek istediğimiz ana sorun, kuşkusuz ki ülkemizdeki mahalli ve merkezi yönetimler iktisadi, dini, siyasi ve sosyal hayat üzerinde etkisi olmayan, eylem ve söylemleri arasında bulunan büyük açıklıktır. Türkiye'de bireyler sorumsuz bir konumda oldukları zaman öyle şeyler söylüyorlar ki, insanlar kendisini rüyada sanıyorlar. Bu durumu anlamak için muhalefet ya da iktidarda bulunanların geçmişte söyledikleriyle halen yaptıkları arasındaki ilişkiyi düşünmek yeterlidir. Yerine getiremeyeceği vaadi yapan ya da öpeceği yüze tüküren insan yoğunluğu bakımından Türkiye, dünyanın diğer ülkelerini kilometrelerce geride bırakmıştır. Öncelikle ifade etmemiz gereken husus, söylemi yanlış olanların eyleminin de yanlış olacağıdır. Böyle bir durumda yadırganacak bir şey yoktur. Eski bir bilgin şöyle sormuştur. Değnek eğri olunca gölgesi doğru olabilir mi? Bunun tersi durumlar da zaman zaman söz konusu olabilir. Örneğin, suya sokulan bir cismin doğru olan yapısının eğri görünmesi de söz konusu olabilir. Burada eğri olan cisim değil, görüntüsüdür. Doğal olarak eğriyi doğru, adiyi soylu, zalimi mazlum gösterme gayreti içinde olan propagandist, manipülatör ve provokatörler konumuz haricindedir. Biz yazımızda büyük davaların küçük, yüce davaların cüce tavırlı mensuplarını konu ediniyoruz. İdeal söylemleri diline dolayarak dolaşan bilim adamları, siyasetçiler, ahlakçılar ve din adamlarının eylemlerinin idealleriyle hiç ilgisinin bulunmaması, toplumsal bunalımının en temel unsurlarından birini meydana getirmektedir. Bu yüzden insanlar kendilerine örnek alacakları ideal kişiyi ya da kişilik bulmada sıkıntı çekmektedirler. Diyojen gibi herkes elinde bir fener, adam gibi adam aramaktadır. Geçerli olan bütün siyasi tavırlar, makyavelist bir platformun üzerine oturtulmuştur. Yüce idealler için iktidar talep edenler, iktidara gelince her türden iddialarını bir kenara bırakmaktadırlar. İktidarda kalmak uğruna ideallerini ihanet edenler, imtiyazlarını garanti altına almak için akla hayale gelmedik, oportunist tavır içine girenler, yeni nesillere tutunacakları dal, rehber olacak bir norm bırakmamaktadırlar. Gönlü dürüstlüğün, gövdesi şehvetin, başı ahlakın, ayakları haramın hizmetinde olan insanlar, tutarsız tavırları ödüllendiren sistemin ürünüdür. Bir toplumda en yukarıda olanlar en çok tutarsızlık yapan kişilerse, o toplumda ahlakın değil, oportunizmin egemen bir davranış biçimi olmasını yadırgamamak lazımdır. Başkalarına dürüstlük dersleri verenlerin kendilerinin en büyük namertliği yapması, ister istemez onların tavırlarını tartışma konusu yapar. Öğretmen, öğrencisine sigara içmemeyi önerirken, kendisinin tiryakilik yapması, herkese dürüst olmayı öneren yöneticinin kendisinin haksızlık abidesi olması, toplumda değer kargaşasına sebep olmaktadır. 7. Siyasi tutarsızlık. Gülme komşuna gelir diye bir söz vardır. Refah Partisi'nin kapatılmasına sevinen siyasiler için söylenebilecek en veciz sözlerden birisi, belki de en vecizi budur. Refah kapatılmayı hak etmiştir ya da etmemiştir, o ayrı bir konu. Siyasi hayatta rakiplerinin ölümü ya da gayrimeşru ilan edilmesini kendi meşruiyeti ya da başarısı için ölçü olarak alanlar, her zaman kaybetmeye mahkumdur.